bir arkadaş podcastine hoş geldiniz. Geçen haftalarda ilk podcastimizi yayınladık ve güzel görüşler ve geri dönüşler aldık aslında. Herkese buradan ve sen değil de bir arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
Bugün konumuz ne Esra?
Manipülasyon konuşacağız bugün.
Biraz da aslında bu podcast'te sen değil de bir arkadaşa, yani bu bir arkadaşa söz vermek istedik. Ve manipülasyonla ilgili görüşlerini ve sorularını aldık. Bu yüzden konuşmamızın arasında ara ara bunlardan değineceğiz. Bu konuda teşekkür ediyoruz.
Aslında bu gelen konular arasında, sorular arasında şöyle şeyler vardı. Manipülasyon nedir? Manipülatif insanı nasıl anlarız? Özellikleri nelerdir? Manipülasyon bilinçli mi yapılır, bilinçsiz mi yapılır? Kimler daha kolay manipüle olur? Neden manipülasyona uğrarız? Ve nasıl fark ederiz? Gibi sorular geldi. Bunların hepsine teker teker değineceğiz. İstersen önce manipülasyonun tanımını yaparak başlayalım. Manipülasyon, insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri halde etkileme veya yönlendirme demek.
Yani aslında bir bakımdan da belli taktikler kullanarak karşısındaki kişinin davranışlarını, düşüncelerini değiştirmesini amaçlayan sosyal bir etki. Benim burada aklıma hep Sıla'nın Cebren ve Hile şarkısı geliyor. Cebren ve Hile'yle sahte dildim, yanlış Fatih tarafından fethedildim. Hikaye
özel günler, verilen günler, kanuni, isteksiz özürler. Yani bilinçli olarak yapılan bir şey gibi, ama bir yandan da bilinçsiz manipülasyon da mümkün.
Yani buradan da aslında bir görüşe değinmiş oluyoruz. Ve bu sosyal etkinin iki türü var. Zararlı manipülasyon ve zararsız manipülasyon. Zararsız manipülasyona kısaca şöyle değinebiliriz aslında. Mesela doktorların hastaların sağlıksız alışkanlıklarını değiştirmek amacıyla bazı yönlendirmelerde bulunması.
Ya da mesela plasebo etkisi. İlaç verdiğini söyleyerek vitamin vermek ama hastaların ilaç aldığını düşünerek acılarının azalması, iyileştiklerini söylemeleri. Tamam da bu. Plasebo etkisi.
Bunun aslında çok yakında bir örnek var. Birazcık da şey, mimariye, sanata kayacağız ama Mimar Sinan'ın yapıtında küçük bir çocuk diyor ki hani bu caminin minaresi yamuk diye işte işçilere gidiyor, şikayet ediyor gibi. Orada çocuğu dinlemiyorlar ve gıcık oluyorlar galiba Mimar Sinan'ın işçileri ve çocuğu döverek gönderiyorlar. Çocuk da böyle ağlayarak çıkıyor camiden. O sırada Mimar Sinan'a rastlıyor. Diyor ki senin diyor işçilerin beni dövdü. Sizin de zaten caminizin işte minaresi yamuk. Onun üzerine Mimar Sinan da alıyor çocuğu götürüyor işte. Ne yapalım o zaman şey arkadaşlar, biz caminin minaresini düzeltelim diyorlar. Nasıl yapacağız? Çocuğa diyorlar ki sen işte caminin minaresinin önüne geç, biz halatı bağlayacağız, minareye çekeceğiz, sen düzelince bize söyle. Çocuk da diyor ki tamam, biraz daha sağa, tamam ha, şimdi oldu diyor. Aslında ne şey, minareyi çekiyorlar ne halat var yani. Maksat burada plasebo etkisiyle çocuğun zihnindeki o çarpıklığı düzeltmek. Yani tam olarak buna
manipüle etmek aslında.
Evet, bu şekilde.
Yani manipülasyon tekniklerinden devam edebiliriz. Benim aklıma ilk gelenlerden biri gaslighting. Türkçe'ye nasıl çevireceğimizi bilmiyorum ama gaz lambası tekniği diyebiliriz. Bu 1944 yanlış hatırlamıyorsam. Yapımı bir filmden aslında.
Angel Street
filminden öğrendiğimiz teknik. Oradan istersen sen bahset biraz.
Bu filmde şöyle bir şey var. Filmin kahramanları Jack ve Bella evliler. Ve evlerinde bir gaz lambası var. Bu şekilde aydınlanıyorlar evde. Jack, Bella'dan habersiz her gece gaz lambasını birazcık daha bir önceki güne göre kısıyor. Ve Bella bunu bir süre sonra fark edip şöyle söylüyor. Ya acaba bu gaz lambası böyle çok yanmıyor mu? Bir kısıklık var bunda gibi. Ne zaman Bella böyle bir şey söylese Jack aşırı tepki veriyor. Çok sert tepki, saçmalama, sen iyice abarttın işte.
Yok,
kendin değilsin gibi. şeyler söylüyor ve en sonunda Jack tamamen gitgide azalttığı için gaz lambası sönüyor ve Belle tamamen karanlıkta kalıyor. Ve kendine güvenini, karar alma yetisi azalıyor çünkü Jack'e artık bağımlı hale geliyor. Çünkü ne zaman sorsa karşısında büyük bir tehlikeyle karşılaştığı için otomatikman bundan da haberi olmadığı için manipüle oluyor.
Aslında kendinden şüphe etmeye başlıyor. Bu arada filmde sadece gaz lambasının ışığını azaltma değil, evdeki eşyaların saklama, yerini değiştirme, bilinçli olarak yapma ya da bir ortaya çıkarma, bir saklama ve Bella bunu fark ettiğinde de yo, onlar her zaman yerindeydi. Ya sen kişinin, deliriyor musun'u düşündürtme aslında.
Yani aslında kişinin kendinden şüphe etmesi gibi mi? Bununla ilgili de şöyle bir örnek var. İşte birisi başından geçen bir örneği yazmış. Bayağı da ilginç bir olay aslında. Kadın sevgilisiyle aynı evde yaşıyor ve kadın mesela her zaman böyle paket çikolatalar bulundurmuş belli bir yerde ve her gün çantasına bir tane atarmış. Neyse her zaman da aynı yere koyduğu için eli oraya gidiyor sürekli. Bir gün bakıyor ki orada çikolatalar yok. Ve diyor ki Allah Allah diyor, nereye gitti bu çikolatalar falan filan. Sonra ertesi gün bakıyor çikolatalar orada. Ve diyor ki yani, ben dün baktım burada çikolatalar yoktu. Nasıl olabilir? Nasıl gelmiş olabilir? Adam da diyor ki saçmalama ya, sen de yani buradaydı zaten, görmedin falan diyor. Kadın diyor ki ya nasıl göremem? 12 paket çikolatayı nasıl göremem? Neyse bu sadece çikolatayla sınırlı kalmıyor. Ertesi gün işte bir kitapla, bir anahtarla, bir bibloyla devam ediyor. Bir gün bakıyor yok, ertesi gün tekrar yerinde. Ve bir süre sonra kadın şüphelenmeye başlıyor ve bir arkadaş desteğiyle şunu yapmaya karar veriyor. Bir tane kitap alıyor, koyuyor, diyor ki sevgisine, ben bu kitabı yarın arkadaşıma vereceğim burada diyor. Ertesi gün oluyor, tabii ki tahmin ettiği gibi kitap yerinde yok ve adam böyle bir şey hatırlatmaya çalışıyor kadına sürekli. Ya kitap vardı ya, verecektim falan filan. Kadın diyor ki neden bahsediyorsun, ne kitabı yani. Ondan sonra adam böyle iyice huzursuz oluyor falan filan. Ertesi gün de gidiyor kitabı yerine koyuyor. Tabii kadın kitabı görüyor, yine hiç tepki vermiyor. Sonra adam diyor ki ha kitap arıyordun ya burada diyor. Sonra kadın bunun üzerine eve kamera yerleştiriyor ve fark ediyor ki bütün o eşyaları yeniden alıp tekrar koyan sevgilisi. Bunun üzerine evden ayrılıyor ve yüz yüze bile gelmeden direkt mesajla ayrılıyor. Çünkü neden yaptığını bilemiyor. Yani bu gaz lambası olayı kişinin tamamen kendine olan güvenini sarsan bir şey. Yani kişinin kendine yabancılaşmasını sağlayan bir şey.
Aslında bu iki verdiğin örnekte de ilkinde başarısız bir fark etme örneği verdin. İkincisinde kadın bunu fark etmiş.
Evet,
burada demek ki karakter özelliklerimiz yine devreye giriyor. Hangi insanlar, bu arada şunun ayrımını yapalım önce. Manipülasyonu uygulayan kişiye manipülatör diyoruz. Manipüle olarken bravo. Kişiye de kurban diyoruz.
Evet.
Hangi insanlar, yani hangi özellikler, kişilik özellikleri bizi kurban yapıyor diyebilir miyiz?
Mesela ona yarayan, dışa bağımlı insanlar, dış denetime açık insanlar daha kolay manipüle oluyor, değil mi?
Evet. Kişisel sınırları zayıf olan insanlar, zor hayır diyebilen insanlar, kendine güveni az olan insanlar, naif insanlar, mesela insanlar iyidir, işte dünya çok aşırı güvenli bir yerdir algısı.
Toz pembe bir
i̇şte
hayat.
İşte bu şey var ya, bir dizi vardı, Kemal'im yapmaz. yani yanlış hatırlamıyorsam, diziyi izlemiyorum ama Kemal'im yapmaz repliğini biliyordum. Kadının eşi, kızına, yani kadının üvey, kızın üvey babası, kıza...
A few minutes later.
Kadının yeni eşi, yani kızın üvey babası, kıza tecavüz ediyor. Ve kız bunu annesine söylediğinde, annesi diyor ki, benim Kemal'im öyle şey yapmaz. Yani hani aslında çok emin olma, insanlara çok güvenme... gibi naif insan özellikleri
diyebiliriz, evet.
Çok yalnız olan insanlar, çabuk etkilenen insanlar olabilir.
Evet, çabuk eksikliği yaşayan insanlar diyebilir miyiz?
Diyebiliriz tabii ki.
Evet.
Kabullenilme ihtiyacı olan insanlar, yani eleştiri konusunda çok hassas olan insanlar. Zaten birazdan manipülatif insanların özelliklerine geldiğimizde aslında çok eleştiren, baskını kurmayı seven insanlar görürüz ya, bu insanlar nasıl insanlar üzerine baskılığı kurar? Eleştiriye hassas olan insanlar
evet.
üzerine.
Genellikle onların zayıf noktalarını yakalayan kişiler de aslında manipülatör, bu yüzden daha rahat hareket edebiliyor. Kurban olarak bunları seçiyor diyebilir miyiz?
Aynen öyle.
Peki manipülatör insanlar nasıl?
Evet, manipülatör insanların özelliklerine baktığımızda psikoloji karanlık üçlü diye üçlü kişilik özelliği var. Narsizm, psikopati ve makyavelizm. Narsizm çok geniş bir kavram ve çoğu insanın da vakıf olduğu bir terim. O yüzden çok içine girmek
daha
istemiyorum.
Daha ben merkezci diyebilir miyiz narsist insanlara?
Evet.
Da manipülatöre uygun.
Daha bencil, ben merkezci, empati seviyesi düşük, karşısındaki insanın fikirlerine, düşüncelerine değer vermeyen, kendi odaklı insanlar, dışsal olarak çekici olan, çok büyük hayallerde bulunan, vaatler veren, ilgi bombardımanı uygulayan, aslında ilgi bombardımanı da bizim manipülasyon tekniklerimizden biri. Aslında geri gelmişken açıklayalım.
Evet, love bombing diye geçiyor muhtemelen. Çok yoğun ilgi verip sonra bu ilgiyi çekme ve kişiyi bu şekilde kendine bağlama. Yani kaçan kovalanır tekniğine benziyor birazcık. Şöyle bir arkadaşın başına geldi.
Tamam. İnandım.
Mesela kadın adamı arıyor diyelim. Diyor ki işte sen sürekli bana bakıyorsun. Galiba benden hoşlanıyorsun. Sen aslında beni seviyorsun falan. Bunu o kadar çok söylüyor ki adam diyor ki herhalde ben bakıyorum ya. Hani gerçekten ben demek ki etkileniyorum bu kızdan yani. Neyse. Bir yandan da böyle çok ilgi var falan filan. Sonra kız bir anda bu ilgiyi çekiyor ve başka bir adama gidiyor. Ve diyor ki adam otomatikman sen neden böyle yaptın? Niye böyle oldu? Neden başka biri çıktı? Sakın bana böyle bir şey söyleme. Eğer arkadaşlık dışında başka bir şey söylersen bak bozuşuruz. Burada daha bombik aslında devreye giriyor. Yani böyle çok ilgi verip belki pahalı hediyeler, özel hissettirme, aşırı ilgi.
Aslında kişinin ihtiyaçlarını bilip de yani neye ihtiyacı, mesela kişinin sevgiye mi ihtiyacı var, ilgiye mi ihtiyacı var, lüks şeylere mi ihtiyacı var, bunları bilip bunların bombardımanına tutup kişiyi kendine bağlayıp sonrasında kendini geri çekme. Böylelikle kaçan kovalanır aslında halk arasında bilinen tabiriyle uygulama.
Peki sence burada bilinçli manipülasyon mu var, bilinçsiz manipülasyon mu var?
Şimdi bu manipülasyon tekniği bence çok acı. Hani buna uğrayan insan için. Ama ben yine de bunun çok bilinçli yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapan tarafın bir yerlerde bir özgüven eksikliği, kendine bağımlı olmasını isteme ihtiyacı hissettiğini düşünüyorum. Bu da bence yapan taraf için de aslında üzücü bir şey, anlaşılabilir bir şey.
Aslında burada bir kazanç var, evet, bir tatmin aracı var, okey, ama bilinçsiz de olabilir. Yani kişi artık ilişkilenme türü örüntüsü bu yönde olduğu için fark etmeden hep aynı ilişkilerinde bu şekilde kurabilir. Yani bir şekilde bir yerde bir tatmin arıyor olabilir.
Evet. Narsizmden nerelere geldik? Devam ediyorum. Psikopati. Psikopatide de acıma duygusu yok. Vicdan yok. Merhamet yok. Diğeri de makyavelizm. Aslında bizim şu an manipülasyonda en çok gördüğümüz şey. Bunlardan amaca ulaşmak için her yol mübah. Kendi çıkarı, istekleri için insanları kullanmayı doğal bir ihtiyaç olarak görüyor. Dolayısıyla hiçbir vicdan hissetmiyor.
Ya benim aslında aklıma nedense kötü iş hayatı şeyleri geliyor direkt. Bu iş ortamında yaşanır ya hep. Biz iyi bir aileyiz. Sen gelişime çok açıksın. Bunları da yapabilirsin.
Zaten ben artık şöyleyim. Nerede biz bir aileyiz lafı duyuyoruz. Oradan kaçmamız gerekiyor. Evet. Çünkü ya bence manipülasyonun kralı ya. Yani sen orada biz bir aileyiz derken aslında işte sen aslansın, kaplansın, her şeyi yaparsın, onu da altından kalkarsın, bunu da altından kalkarsın. Şöyle bir şey. Bir arkadaşından duyduğum bir şey. Ayrılmak istiyor işten. Patrona söyleyecek. Böyle zar zor. Patronu bunu fark ediyor. Ve şey yapıyor. İşte sana zaten çok emek verdim. Sen benim en iyi çalışanımsın. İşte bak biz seninle neler yapacağız. göreceksin, biz uçuracağız burayı, sen ona sen ben ne yapalım, konu musun, kanadı mısın falan. Ve söyleyemiyor. Çünkü kendisini suçlu hissediyor, duygusal olarak manipülasyona uğruyor. Bu bence iş hayatında çok görülen bir şey. Özellikle yöneticiler tarafından çok yapılan bir şey.
Evet, çünkü emek harcadık. Şey var ya, bir de işe giderken uzun süreli birini arıyoruz çünkü emek vereceğiz.
Evet.
Kesin emek vereceğiz yani. Zaten
psikolojide şöyle bir şey var ya, emek verdiğin bir şeyden vazgeçmek her zaman daha zordur.
Ya benim bir iş deneyimim oldu aslında. O dönem bir eğitim almak istiyorum falan böyle çocuklar üzerine. Yine böyle çocuklar üzerine olan bir yere işe girdim falan. Girme aşamasında mülakatta şöyle dediler bana. İşte ya ne yapacaksın eğitimi, biz sana veririz, biz ağırlığasını yapıyoruz. Öyle bir eğitim yok. Sadece normal matematik falan anlatıyordum herhalde. Bayağı manipülasyonun dibiydi o.
Evet. O zaman manipülasyon teknikleri daha derinlemesine bir giriş yapalım. Aslında temelde bu öğrenmenin temeli de koşullanmalar ya. Negatif pekiştireç çok önemli bir manipülasyon tekniği. Ne demek? Sahip olunan pozitif bir şeyi elinden alma. Mesela.
Yani bu mesela şey gibi mi? İlişkide şey vardır ya, kişinin kendiyle cezalandırması.
Mahrum bırakma.
Mahrum bırakma ya, daha çok şey oluyor ya, işte şunu yapmazsan beni kaybedersin. Evet. Bu yüzden bunu yapmak zorundasın. İşte şuraya gidersen seni bir daha aramam. İşte seni artık istemiyorum gibi.
Aynen.
Bunu benim aklıma da hep şu gelir ya, ilişkilerde manipülasyon biraz manipülasyonu doğuruyor gibi. Yani hani şey var ya ilişkide, işte çiftlerden birisi şey kıskanıyordur, işte manipüle etmeye çalışıyordur ya da kontrol etmeye çalışıyordur, ne her neyse. İşte saat 9'da evde olacaksın, 9'a kadar dışarı çıkabilirsin, şu kişiler dahilinde atıyorum. Otomatikman diğer tarafta diyor ki o zaman sen de şu saatte evde olacaksın gibi.
Evet. Bununla ilgili bir sorumuz vardı. Hemen bakıyorum. Bence herkese, bir arkadaş demiş ki, bence herkesin manipüle etmesi gerekir. Ben eşimi çok manipüle ediyorum. Manipüle etmezsen manipüle olursun. Katılıyor musun?
Ya manipülasyonu doğuruyor, okey. Ama zararlı da bir şey bir yandan. Çünkü farkındalık kazanamıyorsun. O kadar birbirini manipüle ediyorsun ya, bir yerden sonra böyle kırık kırık, aralar çatlamış o ilişkide, İki taraf da birbirini çok yıpratıyor.
Ben de katılmıyorum. Yani manipülasyon doğuruyor, doğru. Ama manipüle edilmezsen manipüle olursun. Yani o zaman bütün ilişkiler, taktikler üzerine ve birbirini sınırlamak üzerine mi olacak? Bu bir güç savaşı haline mi gelecek? Ben bunun kesinlikle sağlıklı bir yol olduğunu düşünmüyorum. Zaten manipülasyon sağlıklı bir şey değil. O yüzden manipüle olmamak için manipüle etmek hiç sağlıklı bir şey değil.
Evet. Evet.
Ha, bir de şu konuda şunu söylemek istiyorum. İşte kıskanma, oraya gittiğine kısıtlama vesaire. Bu her zaman bu kadar açık yapılmayabilir. Örneğin bir arkadaşım mesela, yine kıskançlıktan çok müzdarip bir arkadaşım, dışarı çıkıyor ve biliyor yani kız arkadaşı onun dışarı çıkmasını istemiyor. Dışarı çıkıyor, eve döndüğünde kız arkadaşı hiçbir şey demiyor. Ama ilgisini azaltıyor.
Yani mesela bırakıyor.
Aynen. O ya 10 kere canım derse 5 kere canım diyor. Ya da daha fazla görmezden geliyor. Daha suskun kalıyor. Atıyorum erkek çok ilgi istiyor. O ilgiyi vermiyor. O an çok güven istiyor. Güveni çekiyor. Aslında ihtiyacı olanı geri çekerek ve bunu hiçbir şekilde sözel olarak bunu yapma, bunu etme, arkadaşlarına geç buluşmanı istemiyorum demese bile ihtiyacı olanı geri çekerek manipüle etmiş oluyor. Bence bu çok gördüğümüz manipülasyon tekniklerinden biri ama kişiler genelde farkında olmuyor. Çünkü bunu içgüdüsel olarak yapıyor.
Ya bir diğer mahrum bırakma yöntemi de bence şu. Cinsel hayatta çiftlerden mesela, yani kadınlara bu yapışmış nedense bilmiyorum ama başım ağrıyor tekniği.
Cinselliği bir ödül ya da ceza olarak.
Evet, evet. Daha çok. Ya da erkeklerin de şöyle bir noktası var burada. Sen ne bunu yaşayamıyorsan, olmuyorsa başka kadınlar var. Gidelim.
Evet.
Yine kendiyle cezalandırma aslında. Bu da bir ceza kadın için.
Evet. Ya aslında bu şey, kadınların bunu bir ödül ceza olarak kullanması dedik ya da erkeklerin de dedik ama bunu cinsiyete yüklemeyelim. Toplumsal, evet, cinsiyet dersi öğrendiğimiz bir şey vardır. Kadınların da erkeklerin de cinsel isteği eşittir. Ve aslında toplumun yüklediği roller erkeklerin daha fazla cinsel isteği olduğuna dairdir ve kadınlar bunu o yüzden bir silah olarak kullanabilir. Aslında böyle bir şey yok. İki tarafında cinsel isteği eşit. Bunu da bir dipnot olarak verelim. Başka neler görüyoruz? Bağırma, çağırma, ceza ya da bunun da daha naif olan, daha masum maskeli versiyonu timsah gözyaşları, çok çok özür dileme hatasından dolayı, paraya boğma, hediyeye boğma, daha fazla dikkat çekmeye yönelik hareketler ya da daha pasif versiyonu sessizlik, demin dediğimiz görmezden gelme, yokluğuyla cezalandırma gibi. Sözel şiddet uygulama, dominantlık, kişiyi aşağılama, bunların hepsi manipülasyon teknikleri aslında.
Ya benim bir yandan da hep aklıma gelen, takılan bir şey var. Hani bu gizli fedakarlık gibi böyle gizli manipülasyon tekniği var ya, çok fedakar olma. Aslında bir yandan çok olumlu. Şey var ya, aklıma şöyle bir örnek geliyor. Tamam, ekmek almaya ben giderim. Tamam, siz hiç gitmeyin. Anneniz her şeyi yapar.
Biraz aslında ağır olmazsa yani, baş bir daha da almazsa duygu sömürüsü.
Gibi yani. Tabii hani her zaman anneler için demiyoruz ama bu toplumda çok fazla var duygu sömürüsü. Şey var bir de, bu genellikle mesela ben şöyle bir şey yaşamıştım dershanede. Bir hocamız var ve sürekli öğrencilere böyle aşağılayıcı şeyler söylüyor. Bunu da şöyle tölere ediyor, kendini gerekçelendiriyor. Ben böyle söyledikçe siz daha hırslanıyorsunuz gibi kendince gerekçelendirmiş ama çok ağır şeyler söylüyor falan. Bunu da şaka çerçevesine oturtmuş kendince. Bir gün yine böyle bir şeyler yapıyor ve sıra bana geldi. Ben yakalandım. Neyse, ben de karşılık verdim ve bana dedi ki, ya alınmıyorsun değil mi? Ben yok hocam devam edin. O kadar manipüle oldum ki. Yani şey var ya, ya sana da şaka yapılmıyor. Ne kadar alıngansın be.
Evet. Provokasyon bir manipülasyon şekli. Aslında karşı tarafı bilerek zayıf noktasından vurup ondan sonra suçlamak. Burada şeye girebiliriz biraz. Başarılı manipülasyon nasıl oluyor? Aslında kişinin zayıf noktasını fark ediyorlar. Agresif davranıyorlar, saldırgan davranıyorlar, kişiyi silahsız bırakıyorlar. Acımasız oluyorlar genelde. Empati yoksunu oldukları için karşı taraf zaten savunmasız kalıyor. Başka bir yol, minimize etme. Mesela sen buna mı takıldın ya? Bu önemli bir şey mi? Ya ne kadar abartıyorsun?
Benim de aklıma hep şey geliyor, bu yargılamada, sitemde falan filan. İşte taraflar kavga ediyor falan filan. Taraflardan birisi şey diyor, beni bu hale sen getirdin. Ben bunu söyledim ya da bunu yaptım ama bir bakalım neden yaptım. Otomatikman diyorsun ki, sorun benim, sorunu çıkartıyorum. Ben sorunu çıkardım, okey. Sen bir tepki verdin, bu tepkiyi de ben sana verdirdim. Ben yine suçluyum. Sen neredesin? Yani o kadar manipüle edici bir cümle ki yani. Kızım sen zaten kurmuşsun gibi.
Aslında kendisi suçlu olsa bile suçu sürekli dışa atfetmek. Bu sen olmasan bile işte o gün şu vardı da bu yüzden böyle oldu. O gün ben bunu yaşadım.
Acaba da taktı.
Ay, hiçbir zaman sorun kendisi değil ama. Evet. Her zaman başka bir faktör.
Evet. Bir de şey var ya, bu mesela bazen hani filmlerde de görüyoruz aslında bunu. Bu Fiyi dizisinden bir örnek vereceğim. İşte Can Manay'ın Duru'yu çok fazla manipüle etmesi ve Duru'nun bütün yaptığı seçimlerin aslında Can Manay tarafından seçilmiş olması. Yani bir altın kafes içine konması ama kafes altın. Yani bir arkadaşın başına gelmişti. Mesela bazı seçimler yapacak, işte ne bileyim, işte yüksek lisans seçimi yapacak, işte iş tercihi yapacak falan filan. O kadar önüne sunulmuş ve şey deniyor, hadi seç, hani ben senin arkandayım falan filan. Ve kız asla fark etmiyor. Sana ki ben seçtim. Evet, aslında seçtiği seçimler bile seçmiş. Yani bu nasıl bir manipüledir hani? Bu daha farklı bir boyut. Yani o kadar alttan alttan yani.
Evet.
Bir de tahrik etme var. Yine Fiyi dizisinde de görüyoruz aslında bunu. Bu Can Manay'la Fiyi'nin şey, Duru'nun sahnesi var. İşte Duru'nun elinde bir bıçak var. Can Manay diyor ki işte hadi yapsana. Yapmaz, yapamazsın
falan. Evet.
Aynen. Duru diyor ki bak Can beni manipüle etme falan derken bıçağı sokuyor aslında. Ve Can'ın yüzünde acının karışımda gülümseme var yani. O kadar haz duyuyor ki manipüle ettiği için.
Halbuki Duru suçluluk hissediyor.
Evet.
Kendisinden şüphe ediyor. Aslında bu manipülatifi mutlu eden şey zaten bunu amaçlıyor.
Evet.
Seçici dikkat benim çok ilgimi çeken bir şey. Çünkü bunu bence çok zor farkına varıyorsun. Ya da kolay mı bilmiyorum. Şöyle, sen atıyorum bir tartışmanın içindesin ve bir sürü şey söylüyorsun. Bir sürü. Mantıklı, argümanların hepsi çok güzel falan. Karşı taraf senin seçtiklerin arasından sadece bir kelimeyi alıp diyor ki sen bana bunu dedin. Sen bunu nasıl dersin? Halbuki senin diğer argümanların hepsi çok mantıklı. Ve oradaki sadece bir kelimeye takılıp sadece onu alıyor. Çünkü alabileceği bir tek o var.
Bu medyadaki gazete küpürleri değil mi ya? Belli bir şeyin çekilmesi, bilmem ne bunu dedi.
Hah, aynen.
Gaf yaptı, şak diye gelen. Bir de medyada şöyle bir şey görüyor olabilir miyiz? Yani mesela bu bir kere medya bize kesinlikle en büyük manipüle eden araç. Yani hepimiz Instagram'da, Facebook'ta, işte TV kanallarında bir şekilde işte çok güzel hayatlar, süper vücutlar, herkes fit, çok sağlıklı beslenmeler, herkes mutlu, gece hayatları akıyor yani her şey. Bu pandemi döneminde şöyle bir şey olmuştu. Herkes bir anda ekmek yapıyor.
Evet.
Challenge savaşı, işte kitap okuyanlar ya da ne bileyim işte yoga yapanlar. Böyle bir tayfa çıkmıştı mesela o dönem. O kadar manipüle oluyoruz ki hatta şey çıktı. Herkes bir anda şey, tabii bu da ihtiyaçlarını ama işte şey, tıraş makinesi, saç.
Ha evet, ben bunu yaptım. Ya mesela hayatımın hiçbir döneminde yani kardeşimin saçlarını kesmek gibi bir isteğim olmadı. Ama sosyal medyada o kadar maruz kaldık ki buna canım çekti. Yani çok canım çekti. Ne olur gel bir saçlarını keseyim falan dedim. Ya gerçekten istemeden zaten manipülasyonun böyle bir gücü var işte. Yani bilinçsizce ilerliyor o yol. Böyle de bir soru gelmişti. Sen değil de bir arkadaşın sormuş. İçinde bulunduğumuz sistemin bizi manipüle etmesine ne diyorsunuz? Ya aslında bu sistem evet sosyal medya, evet kapitalist sistem, bir şeylere ihtiyacım. Zaten sosyal medyada bunu çok besleyen bir şey. Ben son zamanlarda özellikle çok rahatsız oluyorum bloggerları da takip evet. ettiğim için. Ya geçenlerde yumurta kaynatma makinesi gördüm. Yani yani neden böyle bir makine var dünya üzerinde falan ve insanlar bunu sorgulamadı ve tükenmişti. İnsanlar sorgulamadı
şeyler ya.
Alışmış ki
borsada aslında bu manipülasyon tekniği, manipülasyon terimi genelde ekonomide kullanıyor. İşte borsada canlılığı arttırmak için işte suni alım satım yapma. Buna da yani en büyük örneklerden birisi şu, bazı ürünlerin yavaş yavaş zamlanması. Bir anda zamlansa herkes o ne oluyor falan diye tepki gösterir ama %0.2 artırıyorsun, sene sonunda %20'ye falan filan ulaşıyor ama fark etmiyoruz. Öyle alttan hani manipüle ediyorlar ki fark etmiyoruz. Yani manipülasyon ilk olarak bu şekilde çıkmış ama sonrasında psikolojiye geçmiş.
Şey geldi aklıma sen söylerken, 9.00 değil de 8.99 TL.
12.99.
Aynen.
Bir kuruşumu tamam. Verir misin?
Evet. 90 lira değil de 89.99.
Evet. Toplumsal cinsiyet kapsamında baktığımızda bu manipülasyonunu kadınların yani bu cinsiyet rolleri açısından daha fazla manipüle olması. Yani belli bir fizik var. Yani kadınlar o postürde gözükmek zorunda. Erkekler daha böyle maskülen gibi gözüküyor. Ama yavaş yavaş da algıyı değiştirmeye başladılar. Bu çok da iyi, ya, olumlu yönde bir manipüle var. Mesela
Gucci'nin mankeni.
Gucci'nin mankeni. Mesela şey, tek kaş kadınlar. Ya da şey vardı bir reklamda hatırlıyorum. İşte tüysüz olan var mı? Almayan var mı? Hani normalde bunları konuşmak, buralara gelmek hani imkansızdı önceden. Kadın çok böyle ayrı bir nokta, naif, kırılgan gibi. Hep güzel ve şefkatli ve feminen. Bu algıyı yavaş yavaş değiştiriyoruz. Neyse ki.
Aslında biraz da farkındalık da oluyor.
Evet.
Değil mi? Buradan şey sorusuna gelebiliriz. Manipülasyona uğradığımızı nasıl anlarız? Ve ne yaparız? Ne yapabiliriz?
Ya bir kere...
Bu zor bir soru.
Evet. Bayağı. Ya burada fark ettikten sonra bir şeyler değişiyor. Evet. Ama önemli olan fark etmek. Kesinlikle karar alamama varsa, sürekli bir suçluluk hissi varsa ya da sürekli özür diler haldeysen...
mesela sınırlarını net çizemiyorsam, bu benim bir arkadaşım bana diyor ki ben asla hiçbir ilişkimde yüz yüze ayrılamıyorum. Çünkü çok kolay manipüle oluyorum. Ayrılmak istiyorum, bunu biliyorum ama bunu illa mesaj ya da telefonla yapmak zorundayım. Yüz yüze olamıyorum. Şimdi bunu düşündüğüm zaman neden olamıyoryu birlikte düşündüğümüz zaman ya kararından çok emin değil, ne yapmak istediğinden çok emin değil ya da gerçekten sınırlarını nasıl çizeceğini, nasıl hayır diyeceğini bilmiyor. Özgüven eksikliği var bir yerlerde. Bunlar üzerine, yani kişinin kendisi üzerine düşünmesi lazım. Beni bundan alıkoyan ne? Benim gardıma düşüren ne?
Zor bir soru.
Zor bir soru, evet.
Ya da şey var ya, hır çıkmasın, işte sorun çıkmasın diye sürekli tolere etmek, susmak. İşte aman ağzımızın tadı bozulmasın, hani rızacılar burada.
Aynen.
Yine ay doğuyor, yine günler uzak.
Ya da kafanız çok karışıksa, yani sürekli bir şeylerden şüphe ediyorsanız, kendinize yabancılaştıysanız, ya insan da manipüle o kadar gizli ve şey ki, tehlikeli ki, insan
nasıl anlarız sorusuna geliyoruz burada. Bu önemli. Dikkat. Nasıl anlarız? Gerçekten kendimizden sürekli şüphe eder hale düştüysek, tırnak içinde delirmek de bir şey yok ama hani ben deliriyor muyum? Bana bir şeyler mi oluyor? Yani algılarınızda bir sapma varsa, bunu anlamak tabii ki kolay değil. Her zaman bu kadar kolay olmuyor ama biraz işte öz farkındalık, biraz kendini bilmek, kendine saygı duymak. Ya çünkü şöyle düşünen insanlar da var. Bu bana yapılıyorsa ben bunu hak ediyorum demek ki.
Çünkü o mesajı veriyor ablana. Sen buna layıksın.
Evet ama işte bunu öz değeri düşük evet. Olan insan böyle alıyor.
İçselleştiriyor.
Hani başka bir şey, yo ben buna layık değilim.
Ya burada kendi gerçeğini hatırlamak belki de. Sen kimsin? Önce bu sorunun cevabını vermek önemli. Sen kendi gerçeğini karşı tarafa aktarmaktan ziyade sen kendi gerçeğini kendine anlatmalısın. Belki sesli düşünmek, belki yazmak, yani kendini tanımak. Kendini tanıdıktan sonra aslında nerede nasıl davranacağını ya da karşı taraftan bir tepki geldiğinde nasıl manipüle olup olmayacağını az çok kestirebiliyorsun. Ve manipüle olduğunu o şekilde fark edebiliyorsun ve bir kırılma noktası geliyor. Yani biz de manipüle olduk. Belki manipüle de ediyoruz. Fark etmeden.
Tabii ki. Yani zaten kesinlikle ben hayatımda hiç manipüle etmedim diyen bir insan doğruyu söylüyor olamaz. Çünkü hepimiz belli oranlarda belli insanları bazen kendimizi savunma mekanizmalarımızı manipüle ediyoruz. Ki yapmak zorundayız bunu aslında ruh sağlığımızı korumak için. Sadece bu yine her zamanki gibi işte hiçbir şey doğrusal değil. Uçlarda olursa, kutuplarda olursa ve kişinin hayatını çok etkilerse sıkıntı. Yoksa hepimiz manipüle ediyoruz ve oluyoruz birileri tarafından da.
Yani fark etmek aslında tek nokta. Fark ettikten sonra bir daha o şeye pek kalmıyorsun.
Ya bir de bu burada böyle çok korkunç bir şeymiş gibi geliyor. Gerçekten kötü bir şey ve bunu kötü amaçla yapan insanlar var. Ama zaten manipülatif kişiye karşı o döngü bir kere kırdıktan sonra o insan artık senden istediği şeyi alamayacak ve farklı kurbanlara gidecek. O yüzden bu kadar da korkmamak lazım. Yani bir yerde bir kendimize bakıp o döngüyü kırmanın bir yolunu bulmamız lazım.
Evet.
Şöyle bir soru gelmiş. Bu çok naif bir soru. Okurken böyle kalbimde çiçekler açtım.
Kişinin manipülatif olduğu farkındalığını ona kibarca nasıl kazandırırız?
Öncelikle kazandırmamalıyız.
Kazandırmamalıyız. Yani şöyle, zaten psikolojide birine bir şey yapma, işte bana patronum şöyle şöyle yapıyor, ben ona şu özelliği nasıl kazandırırım? Kazandıramazsın, böyle bir şey yok.
Yani zaten bile isteği yapıyordur ya da hani farkında değildir ama sen söylesen de inkar edecektir zaten.
Bu senin etki alanın dışında. Sen sadece kendinden sorumlusun, sen sadece kendi aksiyonlarını değiştirebilirsin. Evet. Dolayısıyla senin
manipüle olma.
Manipüle olma vallahi.
Evet.
Manipülasyondan kaçmamız için elimizde bir koz var, manipüle olmamak. Bravo.
Bu hastalığa karşı elimizde güçlü bir koz var. Yakalanmamak.
Yani şey, bunun farkında olmalıyız. Ona kibarca kazandıramayız. Yani kibarca kazandırmak diye bir şey yok. Sen bunun farkında olacaksın ve sen işte demin dediğimiz tekniklerle buna uğramaya izin vermemeye çalışacaksın.
Acısıyla, tatlısıyla, sevabıyla, günahıyla Big Manipülasyon Podcast'ının yavaş yavaş sonuna geldik aslında. Bizi Instagram adresimizden takip edebilirsiniz. Sen değil de bir arkadaş ismiyle ya da sen değil de bir arkadaş @gmail.com'a yazabilirsiniz. Görüşleriniz, sorularınız ya da bir sonraki podcast konumuzla ilgili bize yazabilirsiniz.
Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli ve gelen her soruya, her yoruma çok teşekkür ederiz tekrardan.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.